Ayrım 11. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 93. Gardner yumurtayla jambonun çoğunu Anderson'a verdi. O da hiç beklemedi. Kıtlıktan çıkmış gibi yiyeceklere saldırdı. Gardner onu seyrederken çok küçükken okuduğu Thomas Edison'ın bir yaşam öyküsünü anımsadı. Edison zaman zaman çıldırmış gibi çalışmaya başlarmış. Fikirler fikirleri, buluşlar buluşları kovalarmış. Edison böyle zamanlarda karısı ve çocuklarıyla ilgilenmez, banyo yapmaz, hatta yemek bile yemezmiş. Gardner alnının sol tarafına dokundu. Edison'un migreni varmış ve depresyon da geçirirmiş. Ama Anderson'ın depresyon geçiriyormuş gibi bir hali hiç yoktu. Yumurtaları yuttu, 7-8 dilim jambonu yağ sürülmüş ekmeğin üzerine koyarak yedi. 2 büyük bardak portakal suyunu başına dikti, sonra da gürültülü gürültülü geğirdi. ''Çok kabasın Bobby.'' ''Portekiz'de sesli sesli geğirme bir aşçı için büyük bir iltifat sayılır.'' ''Orada seviştikten sonra ne yapıyorlar, yelleniyorlar mı?'' Anderson başını arkaya atarak kahkahalarla gülmeye başladı. Başındaki havlu düştü ve Gardner bir diri bir kemik kalmış olmasına rağmen onunla sevişmek istedi. Sonra hafifçe gülümsedi. ''Pekala, güzel bir nükteydi, teşekkür ederim. Bir pazar günü sana Benedict'in usulü yumurta yaparım, şimdi anlat.'' Anderson onun omzunun üzerinden uzanarak raftan sigara paketini aldı. Paket yarısına kadar doluydu. Bir sigara yaktı, sonra da paketi Gardner'a doğru itti. ''Teşekkür ederim, istemem. Hemen hemen vazgeçebildiğim tek kötü alışkanlık bu.'' Ama Anderson'ın hikayesi sona ermeden Gardner 4 sigara içti. ''Anderson, etrafına bakın.'' dedi. ''Sana böyle yapmanı söylediğimi hatırlıyorum, hayal meyal. Ve senin de etrafa bir göz attığını biliyorum. Yüzündeki ifade tanıdık. Ormandaki o şeyi bulduğum zaman ben de aynı hale girdim.'' ''Hangi şeyi?'' ''Bunu sana şimdi açıklarsam çıldırdığıma karar verirsin. Onu daha sonra sana göstereceğim. Ama bence şimdi sadece konuşmamız daha iyi olur. Bana burada neler gördüğünü anlat, ne değişiklikler olduğunu.'' Gardner saydı bodrumdaki değişiklik, Bobby'nin üzerinde çalıştığı şeyler, şofbendeki garip küçük güneş, traktörün motoruna yapılan garip ekler, bir an duraklayarak vitesteki değişikliği düşündü ama sonra bundan söz etmemeye karar verdi. Herhalde Anderson onu da fark ettiğini biliyordu. ''Ve bütün bunların arasında bir roman yazacak zaman da bulmuşsun.'' dedi. ''Uzun bir kitap. Uyanmanı beklerken onun 40 sayfa kadarını okudum. Roman hem çok güzel hem de uzun. Belki de şimdiye kadar yazdıklarının en iyisi. Ve sen daha önce de güzel romanlar yazdın.'' Anderson sevinmişti, başını salladı. ''Teşekkür ederim. Ben de onun en iyi eserim olduğunu düşünüyorum.'' Tabaktaki son jambon dilimini işaret etti. ''Onu istiyor musun?'' ''Hayır.'' ''Emin misin?'' ''Evet.'' Jambonu alarak yuttu. ''O romanı ne kadar zamanda yazdın?'' ''Anderson, bundan pek emin değilim.'' dedi. ''Galiba 3 günde. Bir haftadan daha uzun sürmediğinden eminim. Çoğunu uykumda yazdım.'' Gardner güldü. ''Anderson, ben şaka etmiyorum.'' diyerek gülümsedi. Gardner'ın gülümsemesi kayboldu. ''Bobby, zaman kavramını kaybetmiş gibiyim.'' diye itiraf etti. ''Tarihleri karıştırıyorum. Ama ayın 27'sinde o roman üzerinde çalışmadığımı biliyorum. Doğru dürüst hatırlayabildiğim son tarih bu. Sen buraya dün gece geldin 4 Temmuz'da ve roman tamamlanmıştı. Onun için en fazla bir haftada yazıldı o roman. Ama ben yine de sadece 3 gün çalıştığımı sanıyorum.'' Gardner'ın ağzı açık kaldı. Bobby ona sakin sakin bakarak ellerini bir kağıt peçeteyle sildi. Gardner sonunda ''Bobby, bu imkansız.'' diyebildi. ''Böyle düşündüğüne göre demek ki yazı makinemi fark etmedin.'' Gardner bir ara yazı makinesine göz atmıştı ama hepsi o kadar. Dikkatini roman çekmişti. Anderson'ın eski siyah yazı makinesini belki 1000 kez görmüştü. Buna karşılık roman yeniydi. ''Eğer dikkatli baksaydın makinenin arkasındaki duvarda asılı olan bilgisayar kağıdı rulosunu görürdün. O aleti de yumurta kutusu, piller filan.'' ''Ne? Paketi mi istiyorsun?'' Anderson sigaraları ona doğru itti. Gardner bir sigara aldı. Bobby konuşmasını sürdürdü. Onun nasıl çalıştığını bilmiyorum ama aslında o aletlerin hiçbirini anlayamıyorum. Buraya elektrik sağlayan o makineyi de. Adamın yüzündeki ifadeyi fark ederek güldü. Artık Maine Elektrik Şirketi'yle ilişkim kalmadı Jim. Onlardan cereyanı kesmelerini istedim. Dur bakayım, 4 gün önce kestiler. İşte bunu hatırlıyorum.
Bobby.
Şofbende bir alet var. Yazı makinemin arkasında da. Ama arka taraftaki kofredeye taktığım şey hepsinden de müthiş. Anderson hoş bir şeyi anımsayan bir kadın tavrıyla güldü. Onun içinde 20-30 pil var. Cooder'da çalışan Polly Andrews çıldırdığımı sanıyor. Dükkandaki bütün pilleri satın aldım. Ama yetişmediği için sonra kalkıp Augusta'ya gittim. Bodrum'a toprağı o gün mü taşıdım? Anderson kaşlarını çattı, sonra birdenbire gülümsedi. Evet öyle sanırım. Tarihi pil yarışı. 7 dükkana girerek yüzlerce pille geri döndüm. Sonra Albion'a uğradım ve Bodrum için bir kamyon dolusu humuslu toprak satın aldım. Bütün bu işleri aynı gün yaptığımdan hemen hemen eminim. Kaşları yine endişeyle çatıldı. Gardner onun hem korkmuş hem de yine yorulmuş gibi bir hali olduğunu düşündü. Anderson tabii hala bitkindi. O tür bitkinlik bir gecelik uykuyla geçmezdi. Ve çılgınca laflar da ediyordu. Uykusunda yazdığı kitap, eve cereyan sağlayan piller, Augusta'daki delice alışveriş. Ama etraf kanıt doluydu ve Gardner da onları görmüştü. Anderson gerçekten diyerek güldü. Ne Bobby? Eve cereyan sağlayan nesneyi yapmakta çok zorluk çektiğimi anlatıyordum. Kazıdakini de öyle.
Hangi kazı? Bana göstermek istediğin o ormandaki nesne mi?
Evet, biraz sonra bana birkaç dakika daha ver. Anderson'ın yüzünde yine o memnun ifade belirdi. Gardner bu ifadeyi tanıyordu. Başlarına gelenleri anlatmak zorunda olan insanlar bu tavrı takınırlardı. Anderson'ın kopuk kopuk ama neşeli anılarının altında gizlendiğini sezdiği şey neydi? Delilik ve çaresizlik mi? Gardner öyle sanıyordu. Hatta bundan emindi. Şişman kadınlara şiirler okuduğu sırada Anderson burada bir şeyle karşılaşmış ve çıldırmanın eşiğine kadar gelmişti. O sırada yumurta kartonlarım bitmişti. Zaten pillerin 1-2 kutuya sığmaları da imkansızdı. Sonunda Frank dayının sigar kutularından birini aldım. Tavan arasında öyle 12 kadar tahta kutu var. Kutuya tuvalet kağıdı doldurarak piller için birer yuva yapmaya çalıştım. Şöyle dimdik durmaları için. Yuva gibi çukurlar, anlıyorsun değil mi? Anderson işaret parmağıyla bir şeyi itiyormuş gibi yaptı. Sonra da Gardner'ın ne demek istediğini kavrayıp kavramadığını anlamak için parlak gözleriyle ona baktı. Gardner başını salladı. Yine kendini rüyada gibi hissetmeye başlıyordu. Sarhoş olsaydım bu dertten kurtulurdum diye düşündü ve beynindeki zonklama arttı. Ama piller yine de devrildi. Anderson sigarasını söndürdü, arkasından hemen bir tane daha yaktı. Onlar çıldırmışlardı, iyice çıldırmışlardı, ben de öyle. Ama sonra aklıma bir şey geldi.
Gardner, onlar dedi kendi kendine.
Kalkıp Jip McCausland'a gittim. Şu Dugout yolunda oturan adam, onu tanıyor musun?
Gardner hayır der gibi başını salladı, o yolu bilmiyordu bile.
Adam orada bir kadınla birlikte oturuyor. 10 kadar da çocukları var. Tanrım, kadın öyle pasaklı, öyle pasaklı ki boynundaki kiri görecektin Jim. O kiri belki ancak zımparayla çıkarabilirdin. Galiba adam daha önce biriyle evliymiş ve... Neyse bu önemli değil. Sadece konuşacak kimse yoktu. Yani dostça konuşabileceğim. Ben de önemli şeylerle önemsizleri karıştırıp duruyorum şimdi. Anderson gitgide daha çabuk çabuk konuşuyordu. Gardner telaşla kriz geçirmek üzere diye düşündü. Biraz sonra ya bağırmaya başlayacak ya da ağlamaya. Uzanarak kadının eline dokundu.
Hikayeyi istediğin gibi anlat. Ben buradayım ve seni sonuna kadar dinleyeceğim. Zamanımız bol. Onun için acele etme. Eğer uykuya dalarsam o zaman konunun çok dışına çıkmış olduğunu anlarsın, tamam mı? Anderson gülümsedi, rahatlamıştı. Gardner yine ormanda ne olduğunu sormak istedi. Daha da önemlisi onların kim olduklarını, ama beklemesi daha doğru olacaktı. Bekleyen insan sonunda türlü felaketle karşılaşır diye düşündü. Bobby kafasını toplamak için bir an durdu, sonra da konuşmasını sürdürdü. Chip McCausland'ın 3-4 kümesi var, bunu söylemek istiyordum sana. Birkaç dolar karşılığı istediğim kadar yumurta kutusu aldım. Sandıkların dibine serilen o kartonlardan da 10 düzine yumurta alıyor onlar. Neşeyle güldü ve sonra Gardner'ın tüylerinin diken diken olmasına yol açan bir şey söyledi. O büyük kartonları henüz kullanmadım. Ama kullandığım zaman bütün Haven kentinin elektriğini sağlayacağız sanırım. Hatta Albino'ya da yetecek. Troy'un önemli bir bölümünü de aydınlatacak. Neyse, burada güç üretmeye başladım. Tanrım, lafı amma da uzattım. Aleti zaten yazı makinesine takmıştım ve gerçekten de uyudum. Hiç olmasa kestirdim. Söze buradan başlamıştık değil mi? Gardner başını salladı. Hala Anderson'ın 120 milden oluşan bir aygıtıyla 3 küçük kente elektrik vereceğinden kayıtsızca söz etmesini düşünüyordu. Bu gerçek miydi yoksa hayal mi? Yazı makinesine takılı alet. Anderson kaşlarını çattı. Sanki Gardner'ın duymadığı bir sesi dinliyordu. Bunu sana göstermek anlatmaktan daha kolay olacak. Oraya gidip makineye kağıt takar mısın Jim? Pekala. Gardner oturma odasına açılan kapıya gitti, sonra da geriye Anderson'a baktı. Sen de gelmiyor musun? Bobby gülümsedi. Ben burada kalacağım. Gardner o zaman durumu kavradı. Hatta kafasının salt mantıkla dolu bir tabakası her şeyi anladı. Ve şimdi orada masada Anderson'ın bazen kelime akordiyonum dediği makinenin yanında yeni bir roman duruyordu. Evet ama makineler romanları kendi kendilerine yazmazlar dostum Jim. Evet masada şimdi bir roman var. Ama bunu daha önce görmemiş olman yeni yazıldığını kanıtlamaz ki. Bobby bunu daha önce yazdı. Sen burada yokken keçileri kaçırmaya başladı ve romanı çıkarıp yazı makinesinin yanına koydu. Kendi söylediklerine inanıyor olabilir ama bu hayali gerçek haline sokmaz ki. Gardner onun çalışma odası haline soktuğu köşeye doğru gitti. Bu roman çok güzel. Bobby bunu sandıktan çıkarmış olamaz. Ben onu tanırım. Bobby bu kadar güzel bir eseri sandığa tıkamazdı. Ah tanrım, canım öyle içki istiyor ki. Anderson seslendi. Orada mısın Jim? Evet. Gardner bu kez rulo halindeki bilgisayar kağıdını iyice gördü. Kağıt duvardan gevşekçe sarkıyordu. Yazı makinesinin arkasına baktı. Orada gerçekten Bobby'nin o aletlerinden biri vardı. Bu daha küçüktü. Yarım yumurta kartonu kadardı. Kutuya 4 pil konmuş ve bunlara teller bağlanmıştı. Yana da yine bir cereyan kablosu takılmıştı. Bundan uzanan kalın bir kablo yazı makinesine giriyordu. Anderson makineye kağıt tak diye bağırdı, sonra güldü. İşte bu kısmı unuttum, ne aptalım değil mi? Onlar bu bakımdan bana yardım edemediler. Problemi çözünceye kadar neredeyse çıldıracaktım. Sonra aklıma tuvalet kağıdı geldi. O zaman ne kafasız bir kadın olduğumu anladım. Bana bir rulo gerekti, kağıdı tak Jim. Gardner kendi kendine hayır dedi. Hemen buradan gideceğim, otostop yapacağım. Hampton'daki mor inek barında iyice içeceğim ve bütün bu olanları hiçbir zaman hatırlamayacağım. Artık onların kim olduklarını bile öğrenmek istemiyorum. Ama onun yerine rulo kağıdı çekiştirerek ucunu yazı makinesine taktı. Kalbi hızla, gürültüyle çarpıyordu. Tamam diye seslendi. Şimdi bir düğmeyi filan çevirmem mi gerekiyor? Ama görünürde düğme yoktu. Olsaydı bile ona dokunmak istemeyecekti. Bobby cevap verdi. Buna gerek yok. Gardner bir şıkırtı duydu. Bunu bir homurtu izledi. Yazı makinesinden yeşil bir ışık fışkırdı. Gardner adeta tahtaya dönüşen bacaklarının üzerinde ayaklarını sürüyerek bir adım geriledi. Işık tuşların arasından süzülüyordu. Makinenin iki yanında cam panolar vardı. Şimdi bunlar bir akvaryum camları gibi ışıldıyordu. Sonra yazı makinesinin tuşları birdenbire inip kalkmaya başladı. Merdane hızla yana kayarken kağıtlı harfler belirdi. Babam beş kulaç derinlikte yatıyor.
Tınk güm, merdane yerine kaydı. Hayır, böyle bir şey olduğu yok, bunu gördüğüme inanamam.
İşte bu inciler onun gözleriydi.
Pis bir yeşil ışık tuşların arasından sızarak bu sözcükleri aydınlatıyordu, radyum gibi.
Tınk güm. Benim en sevdiğim bira budur.
Makine öyle hızlı yazıyordu ki.
Bira alacağınız zaman bunu düşünün.
Gardner, ah tanrım diye düşündü. Bobby bunu gerçekten yapıyor mu, yoksa bu bir oyun mu? Sarsılan kafası bu umuda sıkıca sarıldı. Bu bir oyun tabii, bir oyun. Zavallı Bobby'nin geçirdiği sinir kriziyle ilgili, geçirdiği yaratıcı depresyonla.
Tınk güm, merdane yine kaydı. Bu oyun değil Jim.
Merdane kaydı ve tuşlar Gardner'ın irileşmiş gözlerinin önünde bu sözleri yazdılar.
İlk tahminin doğruydu Jim. Ben bu işi mutfaktan yapıyorum. Yazı makinesinin arkasındaki alet düşüncelere karşı duyarlı. Bir fotoelektrik pilin ışığa karşı duyarlı olduğu gibi.
Bu alet 7 kilometre öteden düşüncelerimi rahatlıkla alıyor. Daha uzaklaşırsam sözcükler karışmaya başlıyor. 15 kilometre ötede ise hiçbir şey olmuyor.
Tınk güm.
Merdanenin solundaki gümüş gibi kol inip kalktı, satır arasını açtı, sonra makine yazmayı sürdürdü.
Görüyorsun ya, romanımı yazmak için makinenin başında oturmama gerek yoktu. Bu zavallı eski makine o 2-3 gün durmadan çalıştı Jim. O sırada ben ormandaydım, orada çalışıyordum ya da Bodrum'da. Ama dediğim gibi çoğu zaman uyuyordum, çok garip bu.
Biri beni böyle bir makinenin var olduğuna inandırsaydı yine de onun benim işime yaramayacağını düşünürdüm. Çünkü ben dikte etmeyi pek başaramam. Her harfi kendim yazmalıyım derdim hep. Çünkü kağıtta belirlenen sözcükleri görmem gerekir. Bir yazarın bütün bir romanı bir teybe okuyabilmesini aklım almazdı. Oysa bazı yazarların böyle yaptıkları anlaşılıyor. Ama bu dikte etmeye benzemiyor Jim. Makine sanki doğrudan doğruya bilinçaltıyla bağlantı kuruyor. Bu yazmaktan çok rüya görmeye benziyor. Ama sonuç rüyalara benzemiyor. Çünkü rüyalar çoğu zaman gerçeküstü ve kopuk kopuk olur. Artık bu bir yazı makinesi de değil, bir rüya makinesi. Mantıklı rüyalar gören bir alet. Onların Karaboğa askerlerini yazabilmem için bana bunu sağlamaları çok komik. Haklısın Jim, bu gerçekten de benim en güzel eserim. Ama bu yine de temelde bir kovboy hikayesi. Bu iş oğlunun oyuncak otomobilindeki pili değiştirmen için seni sık sık rahatsız etmesinden sıkılıp devri daim makinesini yapmana benziyor. Düşünebiliyor musun? Bu yazı makinesi F. Scott Fitzgerald'ın eline geçseydi neler olurdu? Ya da Hemingway'in, Faulkner'ın, Salinger'in. Makine her soru işaretinden sonra bir an duruyor ve yeni bir adı yazıyordu. Salinger'den sonra tümü de durdu. Gardner bu sözleri makine yazarken okumuştu. Ama dalgın dalgın, iyice anlamadan. Bakışları tekrar sayfanın başına kaydı ve sonra birdenbire ''Kafamdan geçenleri okuyabiliyor musun Bobby?'' diye sordu.
Tınk güm, merdane birdenbire kaydı. Gardner irkildi, az kalsın bağıracaktı.
''Evet ama biraz.''
Öğretmenliği bıraktığım yıl, 4 Temmuz'da ne yaptık?
Arabayla Derby'ye gittik. Bir tanıdığın olduğunu, onun bize havai fişeği satacağını söyledin. Gerçekten de o fişekleri aldık ama hepsi de bozuktu. Sen iyice sarhoş oldun. Geri dönüp o arkadaşını dövmek istedin. Seni vazgeçiremedim. Sonunda geri döndük ve bir de baktık ki adamın evi yanıyor. Aslında o arkadaşının bodrumunda sürüyle hava fişeği vardı. Sağlam fişekler. Adam kutulardan birine bir izmarit düşürmüş, yangını ve itfaiye arabalarını görünce gülmekten öldün. Gardner yine rüyadaymış gibi bir duyguya kapıldı ama bu seferki çok daha etkiliydi. Bu duygusuyla savaşarak yazıları okudu, bir şeyi arıyordu, bir iki saniye sonra buldu. Onların Karaboğa askerlerini yazabilmem için bana bunu sağlamaları çok komik. Yanakları alev alev yanıyordu. Ateşi varmış gibi ama aldı soğuktu.
Gardner hortlakları hatırlatan yeşil ışıkları aydınlattığı yazı makinesine bakarak Bobby diye düşündük. Kim onlar? Tınk güm. Tuşlar tıkırdadı, harfler sözcükler oluşturdu, sözcükler de bir çocuk şarkısının iki dizesini. Dün gece geç vakit ve önceki gece kapıya vuran Tommy'ler, kapıya vuran Tommy'ler kapıma vurdular. Jim Gardner bir çığlık attı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 101.